Ayrım 21.
Anayasanın olanak tanımadığı durum, devletin bir sınıf devletine dönüşmesini, yani bütün yetkili organlarıyla, temel yasalarıyla ya da bu organlara ve yasalara egemen olan ana felsefesiyle bir tek toplumsal sınıfın tekeline geçmesidir. Bu, yalnız proletarya ya da işçi sınıfının egemenliğini değil, aristokrasi, burjuvazi, köylü gibi başka toplumsal sınıfların ya da bunlar içindeki katmanların anayasadaki deyimiyle zümrelerin egemenliğini de kapsar. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Ama iktidar bir süre için kişiler önderliğindeki siyasal partilerin ve siyasal partiler yoluyla ağırlıklarını duyuran zümre ya da sınıfların eline geçebilir. Geçmesi doğaldır da. Anayasa hukuku doğal olanı önlemek için değil, onu düzenlemek ve insanı ezen boyutlara varmasını önlemek için vardır. Soru 34. Devlet dili Türkçedir hükmü, anayasa hukuku açısından ne anlam taşır? Devlet dilinin Türkçe olması demek, Türkiye Cumhuriyeti içindeki bütün resmi işlerin Türkçe görülmesi, bütün resmi belgelerin Türkçe tutulması ve bütün resmi yazışmaların Türkçe yapılması demektir. 1961 Anayasası devlet dili deyimi yerine resmi dil demekteydi. Bu 1924 Anayasası'nın devletten söz ederken resmi dili Türkçedir diyen ilk metnindeki tutuma uygundu. Fakat 1924 Anayasası'nın metni 1945'te Türkçeleştirilirken aynı hüküm devlet dili Türkçedir biçimine sokulmuştu. Şimdi 1982 Anayasası da o formülü sürdürüyor. Aslına bakılırsa devlet dili ile resmi dil arasında hukuk açısından hiçbir fark yok. Nitekim Danışma Meclisi'nden çıkan metinde de resmi dili Türkçedir denmekteydi. Milli Güvenlik Konseyi aşamasında resmi sıfatının niçin çıkarıldığını belirten bir değişiklik gerekçesi yok. Olsa olsa resmi olmayan konularla başka dillerin de kullanılabileceği izlenimi yaratmaktan kaçınmak ve örneğin siyasal partilerin halkla ilişkilerinde o dilleri kullanabilecekleri bir ortamın doğmasını önlemek için böyle bir yola gidilmiş olabilir. Ancak devlet dili kavramının böyle bir amacı sağlamaya yetip yetmeyeceği de tartışılmalıdır. Türkiye'de ana dilleri Türkçe olmayan milyonlarca insanın yaşadığı bir gerçek. Resmi dilin ya da devlet dilinin Türkçe olması, herkesin her zaman Türkçe konuşmak zorunda oluşu biçiminde anlaşılamaz. Vatandaşlar yalnızca resmi makamlarla olan işlerini Türkçe görmek zorundadırlar. Buna karşılık devletin de ana dilleri Türkçe olmayan vatandaşlara kendisiyle olan ilişkilerinde yardımcı olmak ödevi doğar. Hatta 24 Temmuz 1923'te imzalanan ve hala geçerli olan Lozan Barış Antlaşması gayrimüslim, Müslüman olmayan azınlıklardan söz ederken 39. maddesiyle Türkiye Devleti için şöyle bir yükümlülük getiriyor. Lisan-ı resmi mevcut olmakla beraber Türkçeden gayrı lisanla mütekellim bulunan, konuşan Türk tebaasına kendi lisanlarını şifahi surette istimal edebilmeleri zımnında tesilat-ı münasibe ibraz olunacaktır. Uygun düşen kolaylıklar gösterilecektir. Türk devletinin hukuk sistemi, hakları uluslararası bir antlaşmayla güvence altına alınmış gayrimüslim vatandaşlar dışında, Müslüman vatandaşları bakımından ırk ya da mezhep ayrılığına dayalı bir azınlık statüsü kabul etmediği için, dil ayrılığına dayalı azınlık statüsü de söz konusu değildir. Fakat azınlık statüsünde bulunsun bulunmasın, dil, ırk, renk, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetilmeksizin anayasanın 66. maddesine göre Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Yani vatandaşların bütünlüğü Türk ulusunu meydana getirir. Ulus azınlık statüsünü ya da dil ayrılığını aşan hukuksal bir bütünlük kavramıdır. Bu bütünlük içinde azınlık statüsüne hak kazandıran, Örneğin ana dilleriyle öğretimde bulunan hakkını veren tek özellik gayrimüslim olmaktır. Demek ki dil ayrılığı bir azınlık statüsü doğurmadığı gibi, dil ayrılığı yüzünden vatandaşların farklı işlemlere tabi tutulmaları da yanlıştır. Tam tersine, devlet böyle bir farklılığın doğmaması için ana dili Türkçe olmayan vatandaşlarına yardımcı olmak, onların bu engel dolayısıyla zarar görmelerini önlemek durumundadır. Dilin bir bölücülük unsuru olmak yerine, ulus bütünlüğü içinde bir renklilik unsuru olması ancak böyle başarılabilir. Buna karşılık, devlet dilinin Türkçe oluşu, devleti de kendi açısından bir takım ödevler ve zorunluluklar karşısında bırakır. Devlet, her şeyden önce bütün vatandaşlarına devlet dilini öğretmek, bu dilde okuyup yazmalarını sağlamak ödeviyle karşı karşıyadır. Bu ödevini yerine getirdikçe, özgürlük anlayışı içinde öbür dillerin kullanımına hoşgörülü yaklaşımı da kolaylaşır. Öte yandan resmi belgelerin Türkçe tutulması ve bütün resmi yazışmalarla duyuruların Türkçe yapılması zorunluluğu bulunduğuna göre, örneğin resmi eğitim kuruluşlarında ve devlet üniversitelerinde öğretim dili bazen yabancı bir dil olsa bile işlemlerin yabancı dilde yapılması, duyuruların o dilde yazılması, belgelerin o dilde tutulması anayasadaki bu ilkeyle bağdaşmaz. Öğretim söz gelimi İngilizce yapılsa da işlemlerin, duyuruların, belgelerin Türkçe olması gerekir. Bazı devletlerin birden çok resmi dilleri olabilir. Belçika, Kanada gibi ülkelerin 2, hatta İsviçre'nin 4 resmi dili vardır. Ortak niteliği 1963'te sona eren Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de Elence ve Türkçe olmak üzere 2 resmi dili vardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek resmi dili vardır ve oradaki bütün resmi işlemlerin, eğitim kurumları da dahil her yerde Türkçe yapılması gerekir. 9. Bölüm. İnsan haklarına saygılı devlet. Soru 35. İnsan haklarına dayanan devlet kavramından insan haklarına saygılı devlet kavramına geçişin anlamı nedir? 1961 Anayasası'nın 2. maddesi Cumhuriyet'in niteliklerini sayarken insan haklarına dayanan devletten söz etmekteydi. 1982 Anayasası'nın aynı maddesinde insan haklarına saygılı devlet deyimi var. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı. Bunun basit bir üslup değişikliği mi yoksa çok daha derin bir yaklaşım başkalığı mı olduğunu tartışmak 1982 Anayasası'nın anlaşılması bakımından ilginç ipuçları sağlayabilir. Ama her şeyden önce insan hakları deyimini açıklamak için 20. soru dolayısıyla söylenmiş olanları anımsamak gerekir. İnsan hakları bütün insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütününü kapsar ve bu niteliğiyle gerçekleştirilmiş bir durumdan çok varılmak istenen bir amacı, bir ideali belirler. İnsan haklarından söz etmek, insanın ne durumda, hangi koşullar altında olursa olsun, sırf insan oluş nedeniyle kazandığı değeri tanımak ve saymak demektir. İnsan haklarının neler olması gerektiği, uluslararası metinlerde ve özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 günü kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde belirtilmiştir. Bunlar bütün insanlık için ortak değerler, erişilmesi gereken ortak ideallerdir. Devletlerin kendi vatandaşlarına karşı davranışları bu ortak ölçütlere göre ölçülür. Devletler ise bu ideallerden hangilerini benimseyip kendi hukuk sistemleri içinde belirli güvencelere kavuşturduklarını anayasalarıyla ortaya koyarlar. Osmanlı Kanunu Esasisi'nde uyrukların anayasal hakları, Tebai Devleti Osmaniye'nin hukuku umumiyesi genel hakları başlığı altında sıralanmıştı. Böyle bir haklar bölümü içermeyen 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan sonra 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Türklerin Hukuku Ammesi, Kamu Hakları başlığı kullanıldı. 1961 Anayasası'ndan beri temel haklar deyimi kullanılıyor ve hakların birçoğu aynı zamanda ödevler de doğurduğu için haklara ayrılan ikinci kısmın başlığı temel haklar ve ödevler oluyor. Temel haklar, insan hakları içinde Türkiye Cumhuriyeti'nce benimsenen ayrıntılarıyla düzenlenen, belirli bir güvenceye ve özellikle Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere bağımsız yargı organlarının gerçekleştirecekleri koruma yollarına kavuşturulan haklardan meydana gelmektedir. İnsan hakları deyimi ise bu temel hakları da içine alacak bir biçimde, fakat onların ötesinde ve üzerinde bir genel felsefeyi, insana temel değer olarak bakan bir genel yaklaşımı belirtiyor. İnsan haklarına dayanan devlet, bu inanç üzerine kurulmuş olan, insanı temel değer olarak kabul eden, kendi varoluş nedenini insan haklarının korunması ya da gerçekleştirilmesi amacına dayandıran devlet demektir. Devlet insan için vardır. İnsanın insanca yaşaması için. 1982 Anayasası'yla devletin insan haklarına dayanan devlet olmaktan çıkıp insan haklarına saygılı devlet durumuna gelmesi, özellikle anayasa düzenindeki öbür değişikliklerle bir arada düşünüldüğü zaman çok temel bir yaklaşım farkını anlatıyor. İnsan hakları artık devletin temeli sayılmaktan, onun dayandığı kavramlar ve değerler bütünü olmaktan çıkmıştır. Devlet başka amaçlar için vardır. İkinci maddenin insan haklarına saygıdan da öne aldığı ve devleti içine yerleştirdiği kavramlar olan toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı için vardır. Toplumun huzurunu sağlamak, ulusal dayanışmayı gerçekleştirmek ve adalet anlayışını egemen kılmak çerçevesinde var olan, bu çerçeve içinde yer alan devlet, yine de başıboş ve keyfi davranamayacak, insan haklarına saygılı olacaktır. İnsana yine değer verilmesi, insan onurunun yine kullanması gerekecektir. Ama insan hakları artık devletin varoluş nedeni olmaktan çıkmıştır. İlk bakışta sözcük kullanımındaki tercihlerden ibaret basit bir üslup sorunu gibi gözüken bu değişiklik, 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasındaki temel başkalığa ilişkin olarak 30. soruda belirtilen özelliğe de uygun düşer. Özgürlüğü ikinci plana iten ve otoriteye, yani devlet gücüne ön sırayı veren 1982 Anayasası, bireyle toplum arasında kesinlikle toplumu, insanla devlet arasında da kesinlikle devleti tercih eden bir anayasadır. Nitekim anayasanın başlangıcında da devletten kutsal Türk devleti olarak söz edilmektedir. İnsan hakları ise ancak devletten yana ortaya çıkan bu temel tercihten sonra yine de uyulması ve saygı gösterilmesi gerekli değerler bütünü olarak vardır. Soru 36. Temel haklar ve ödevler konusunda 1982 Anayasası'nın genel yaklaşımı nedir? Temel hakların ve ödevlerin belirtilmesindeki sistematik bakımından, yani maddelerin düzenlenmesinde izlenen sistem açısından 1961 ve 1982 Anayasaları arasında fark yok. Yeni anayasada daha önceki gibi temel hakların ve ödevlerin hepsine ilişkin bir takım genel hükümlerle başlıyor. Ve arkasından geçen yüzyıl sonlarının ünlü Alman hukukçusu George Jelinek'in sınıflandırmasını benimseyerek 3 bölüm getiriyor. Kişinin hakları ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler, siyasi haklar ve ödevler. Genel hükümler bakımından 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında önemli bir fark olarak dikkati çeken nokta, yeni anayasanın temel hak ve özgürlükleri ödev ve sorumluluk kavramları ile birlikte ifade etmiş olmasıdır. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. Anayasadaki ilgili kısım ve bölüm başlıklarının hep ve ödevler biçiminde oluşu, zaten hak ve özgürlük kavramları ile ödev ve sorumluluk kavramları arasında doğal bir bağ bulunduğunu anlatmaktaydı. Ve her hakkın bir ödev, bir özgürlüğün de belirli sorumluluk getirmesi gerektiği kendiliğinden anlaşılıyordu. 1982 Anayasası'nın bununla yetinmeyip, genel hükümlerin ilk maddesinde ödev ve sorumluluk kavramlarından ayrıca söz etmiş olması, bireyle toplum arasında toplumdan yana yapılmış olan genel tercihin bir belirtisidir. Doğal hukuk kuramına uygun olarak kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olan birey, bunları ancak ödev ve sorumluluklara bağlı olarak kullanabilecek, topluma, ailesine ve başka kişilere karşı yüklendiği yükümlülükleri yerine getirecektir. Nitekim yaygın adıyla askerlik olarak bilinen 72. maddedeki vatan hizmeti, 1961 Anayasası'nın 1971 değişikliğinden önceki metninde Milli Savunma Hak ve Ödevi kenar başlığı altında düzenlenmekteydi. Hak ve ödev kavramları arasındaki bağlantının gerçek niteliğini anlayabilmek için bu konuda insan hakları evrensel bildirgesinin koyduğu genel ilkeyi akıldan çıkarmamak gerekir. O bildirgenin sondan bir önceki 29. maddesi şöyle der: herkesin kişiliğini serbest ve tam olarak ancak içinde yaşamakla geliştirebileceği topluluğa karşı ödevleri vardır. Başka bir deyişle, kişinin topluluğa karşı ödevleri olmasındaki temel gerekçe, kişinin kişiliğini serbest ve tam olarak ancak bir toplum içinde geliştirebilmesidir. Demek ki, kişiden topluluğa doğru bir ödevin doğması için, topluluğun da kişiye kişiliğini serbest ve tam olarak geliştirebilme olanağını sağlamış olması gerekirdi. Bu olanağın bulunmadığı hak ve özgürlüklere kişiliğin serbest ve tam gelişmesini engelleyecek ölçüde sınırlamalar getirilen yerde ödev de yoktur. Öyle durumlarda kişi bu ödev duygusunu duymayacağı gibi topluluğun da kişiden bu ödevin yerine getirilmesini istemek hakkı yoktur. 1982 Anayasası'nın ödev kavramını 1961 Anayasası'na oranla böylesine bir kesinlikle vurgularken, karşılığında hak ve özgürlük kavramlarına da yine 1961 Anayasası'na göre daha geniş bir serbestlik ve tamlık getirmesi gerekirdi. Oysa tam tersi söz konusudur. Daha önce de belirtildiği gibi, daha önceki kanlı kargaşa dönemine bir tepki niteliği taşıyan ve otorite beklentisine yanıt olarak yürütmeyi güçlendiren 1982 Anayasası, haklar ve özgürlükler konusunda da çözüm olarak sınırlamalara ve yasaklamalara ağırlık vermiştir. Evrensel bildirgedeki ilke açısından bakılırsa, hak ve ödev dengesi iyi kurulmamış, özgürlüğe yeterince ağırlık verilmeden sorumlulukların ağırlığı artırılmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını önlemek bakımından 1971 değişiklikleriyle 1961 Anayasası'na getirilen ve 24. soru dolayısıyla incelenmiş olan tekrar niteliğindeki genel hükümler daha da genişletilerek 1982 Anayasası'na da konmuştur. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımını yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamazlar. Böylece yine 24. soru dolayısıyla belirtildiği gibi, hukukun temel kurallarından biri olan ve anayasada tekrarlanmasa da geçerli sayılan hakkın kötüye kullanılmaması ilkesi, egemenliğe ve bölünmezliğe ilişkin hükümleri perçinlemek istercesine 1982 Anayasası'nda da yer almaktadır. 1961 Anayasası ile aradaki önemli fark, hayli tartışmalı olmasına karşın yine de ceza hukukunun temel kavramlarından biri olan kast kavramı yerine amaç kavramının getirilmiş olmasıdır. Hukuksal niteliği kasta göre çok daha tartışmalı olan bu kavram, herhalde Anayasa Mahkemesi'nin siyasal partilere ilişkin içtihatlarıyla belirli bir içerik kazanacaktır. 1982 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını önleme konusunda yalnız siyasal partilere değil, genel olarak bütün eylemlere ve etkinliklere ilişkin bir genel yorum kıstası da getirmiş olmaktadır. Anayasanın bu konuyu düzenleyen 14. maddesindeki son fıkraya göre, anayasanın hiçbir hükmü anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz. Temel hak ve özgürlükler bakımından 1982 Anayasası'nın yeniliği sayılabilecek bir başka özellik de kıyılardan yararlanma, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı gibi yeni hakların anayasal hak niteliği kazanmış olmasıdır. Buna paralel olarak devlet içinde bir takım yeni ödevlere anayasal nitelik verilmekte, sosyal ve ekonomik hakların çeşitli yerlerine serpiştirilen hükümlerle yeni vatandaş kategorileri bakımından devlete düşen yeni sorumluluklar yaratılmaktadır. Gençliğin, sporcunun, sanatın ve sanatçının, tüketicinin, esnaf ve sanatkarların, yabancı ülkelerde çalışanların korunması gibi. Böylece bütün sorunları anayasal sorun durumuna getirerek ve anayasaya hükümler koyarak sorunların çözülmesi yönünde adım atıldığını sanmak eğilimi 1982 Anayasası'yla da devam etmiş olmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması dolayısıyla görüleceği gibi 1982 Anayasası özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği, basın, dernek ve toplantı özgürlükleriyle sendika ve grev haklarına ve siyasal partilere ilişkin konularda 1961 Anayasası'ndan da daha geniş ve ayrıntılı hükümler getirmiştir. Bu genişlik ve ayrıntıya iniş, ilk bakışta sanılabileceği gibi hakların ve özgürlüklerin her türlü olasılığa karşı güvence altına alınması yönünde olmamış, tam tersine hakların ve özgürlüklerin sınırlanması yönünde bir çaba olarak kendisini göstermiştir. Soru 37. Temel hakların ve özgürlüklerin sınırlanması konusunda 1982 Anayasası ile getirilen sistem nedir? Yürütmenin güçlendirilmesi ille de özgürlüklerin sınırlanması anlamına gelmez. Özgürlükleri sınırlamadan da yürütmeyi güçlendirmek, hatta bu güçlendirmeyi özgürlüklerin genişletilmesi yönünde yapıp, yürütmeyi özgürlükleri güçlendirici olanaklarla donatmak yolu pekala düşünülebilir. Belki de sosyal devlet anlayışı içinde çağdaş anayasacılık bu demektir. Örneğin ekonomik ve sosyal haklar alanında devletin ödevlerini artırmak, bu ödevler için devlete yeni yetkiler vermek, fakat bütün bunları kişi haklarını ve özgürlüklerini genişletici yönde kullanmak, böyle bir anayasacılığın amaçları arasında olabilir. Basın ve yayın araçlarının çoğaltılıp genişletilerek kamu eliyle fakat özerkçe işletilmesi ve bu yoldan düşünceleri açıklama, bilim ve sanat özgürlüklerinin yaygınlaştırılması gibi konularda anayasadaki hakları genişletici sonuçlara varmak pekala mümkündür.